Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1400 Hicri Kameri, 20 Rebiyusani 1443 ve miladi 26 Kasım 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Gönüllü Seferberler Besiç Haftası, Nur'a Giden Yol ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika ve Avrupa Troikası'nın sahte bildiriler yayınladıklarını belirtti. İran, Siyonist rejimin suçlamalarına kesin ve sert tepki gösterdi. Türkiye Sağlık Bakanı, Turkovak için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı dedi. Filistin direnişi Avustralya kararını kınadı. Ve Amerika temsilcisi Yemen'i parçalama hedefinde. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov dün akşam telefonda görüşerek Aşgabat'ta düzenlenecek olan Eko Zirvesi hakkında görüş tahtesinde bulundular. İran Peres'in bildiğine göre Emir Abdullayan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankoğlu Berdimuhamedov'a ileterek Aşgabat'ta Eko Zirvesi'nin başarılı düzenlenmesi için hazırlıklı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı söz konusu zirve oturumuna Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in katılımına işaretle bu olayın iki ülkenin üst düzeyde iki ülkenin ilgilendiği konular hakkında görüş alışverişinde bulunması için en iyi fırsat olduğunu da ifade etti. Türkmenistan Dışişleri Bakanı da Eko oturumunun üye ülkelerde üst düzey ekonomi heyetlerinin katılımı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenmesine, ayrıca cumartesi günü Dışişleri Bakanları toplantısına işaretle İran'ın söz konusu oturumlara ve liderler zirvesine aktif katılımını takdir ve teşekkür ederek bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bu toplantının daha verimli olmasını umduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i gelecek cumartesi günü Türkmenistanlı mevkidaşlarının resmi daveti üzerine Eko Liderler 15. zirvesine katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a gelecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada, Viyana müzakereleri eşiğinde Batılıların uygunsuz davranışlarını yoğun şekilde eleştirdi. İran Press'in bildirdiğine göre Said Hatipzade bu bağlamda paylaştığı tweet mesajında Viyana müzakereleri eşiğinde Amerika ve Avrupa Troikası'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gelişim ve tutumlarını kıyaslayarak şöyle yazdı. Viyana görüşmeleri eşiğinde batılı taraflar yaptırım hacmini artırmak, sahte bildiriler yayınlamak, tahrif edilmiş rivayetler sunmak ve İsrail tehditlerine karşı sessiz kalmaya çalışıyorlar. Halbuki İran ciddi ve üst düzey müzakereci takım kurmuş, hızlı ve iyi bir anlaşmanın sağlanması, 2231 bildirisi ve Bercam'ın tamamen uygulanmasını isterken bölgesel müzakereler gerçekleştirmiştir. Hatipzade Batılıların Viyana görüşmeleri eşiğinde uygunsuz davranışlarını eleştirerek iki tarafın önceliklerinin kıyaslanmasının yeterli olacağını söyledi. Almanya, Fransa ve Britanya dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Amerika'nın dikkatini çekmek için bir bildiri yayınlayarak ajans ile en üst düzeyde işbirliğinde olan İran'ı ajans ile işbirliği yapmamakla suçladılar.
Viyana'da İran'ın daimi temsilciliği vekili Siyonist rejim temsilcisinin İran karşıtı yalanlarına sert bir şekilde karşılık verdi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumu sırasında Siyonist rejimin temelsiz iddiaları ve suçlamalarına karşı Viyana'da İran'ın daimi temsilciliği vekili Muhammed Reza Gaybi gösterdi tepkide, Siyonist rejimin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında uzun ve sıkıcı sahte bir hikayeyle yönetim kurulunun değerli vaktini ilk kez almadığını söyledi. Gaybi şöyle devam etti, daha iyisi ve daha ilginci, Siyonist rejim temsilcisinin yalanlar yerine bölgede işlediği vahşi cinayetlere, gizli nükleer programları ve nükleer bombalara veya diğer ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine karşı terör saldırıları veya nükleer bilim insanlarına yönelik terör eylemleri hakkında konuşmasıydı. Viyana'da İran daimi temsilciliği vekili sözlerinin devamında İsrail rejiminin hiçbir silahsızlanma veya silah kontrol anlaşmasına üye olmak ve nükleer tesisleri ve faaliyetlerinin tümünü ajansın koruma araştırmasına dahil etmek istememesinin komik olduğunu ifade ederek bu rejim gerçekleri çarpıtarak MPT'nin diğer üyeleri için vaaz verecek kadar küstahlaştığını belirtti. Gaybi İsrail'in yayılmanın önlenmesi ve güvenlik önlemleri sistemiyle ilgili vaazı tıpkı bir mafya başkanının organizeli suçlarla mücadele yasalarının önümü hakkındaki vaazı gibidir, dedi.
Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi temsilciliği vekili ayrıca İran nükleer anlaşmalı çalışmalarının barışçıl olduğunu vurguladı. Muhammed Rıza Gaybi dün muhabirimize yaptığı açıklamada, İran'da çeşitli seviyelerde zenginleştirme ve uranyum yakıt üretimi gibi nükleer çalışmaların tamamen barışçıl ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamında İran haklarına uygun ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi ve güvenlik önlemlerinin doğrulanması doğrultusunun altında olduğunu söyledi. Gaybi ayrıca İran dış siyasetinin yapıcı etkileşim ve pratik çözümlere dayalı olduğunu, bu yüzden İran'a göre müzakerelerin sonuç eksenli olması gerektiğini bildirdi. İran'ın Viyana daimi temsilciliği vekili ayrıca Amerika'nın tek yanlı baskı eylemleri kullanma bağımlılığından kurtulmak, uluslararası kurallara saygı duyması, sorumluluklarını tam ve etkin yerine getirilmesi, yaptırımların iptali ve bu konularda gerekli kararları alma konusunda herhangi bir girişimine şahit olunmadığını ifade etti. Gaybi ayrıca Amerika'nın Bercam'dan suçluca çekilmesi ile birlikte başarısız maksimum baskı siyaseti uygulamak, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesine direkt ve olumsuz etki hedefiyle yaptırımları tekrar uygulamasının, bir yandan Washington'un Berjam gereği tüm sorumluluklarını yerine getirmemesinin belirtisi ve diğer yandan da Güvenlik Konseyi 2231 sayılı bildirinin açıkça ihlali olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Said Hatipzade dün akşam Rusya'da yaşanan maden faciasından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek acılı aileler ile acılarını paylaştığını belirtti. İran Peres'in haberine göre Perşembe sabah saatlerinde Rusya'nın Sibirya bölgesinde Kemerovo eyaletinde Kuzbas bölgesi yakınlarında Listu Yajna'ya madeninde yaşanan patlama ve yangın olayında şimdiye kadar 52 kişi hayatını kaybetti. Kerovo valisi Sergey Tesliyolov birkaç saat önce yaptığı açıklamada olay sırasında madende 285 işçinin içeride olduğunu belirtti. Onlarca madencinin yaralandığı olay hakkında araştırmalar başladı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara her türlü yardımın yapılması talimatı verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Ordusu'nun kutsal savunma döneminde olduğu gibi ekonomi şah damarlarını savunduğunu söyledi. İSNA'nın bildirdiğine göre Amiral Şahram İrani dün Su Adamları, Demir Adamları kitabını tanıtma töreninde yaptığı konuşmada bu güçlerin İran toprak bütünlüğünü savunmada görevlerini yerine getirme bağlamında kutsal savunma döneminin aynı yolu izlediğini ve ülkenin ekonomi şah damarlarını savunduğunu söyledi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, kutsal savunma yılları şehitleri ve özellikle Deniz Kuvvetleri şehitlerini saygı ve rahmetle anarak, Deniz Kuvvetleri'nin Irak'ın İran'a dayattığı savaşın başlaması ardından görevini yerine getirme bağlamında en kısa sürede düşmanın elini denizlerden keserek düşmanın boy göstermesini engellediğini ifade etti. Amiral İrani ayrıca İran Deniz Kuvvetleri Stratejik 79. Görev Grubu'nun denizlerde İran'ın ticari ve tankerlerini korumakla düşmanın yaptırım, tehdit ve komploşum üçgenini başarısız bıraktığını söyledi. Deniz Kuvvetleri Komutanı, deniz kuvvetlerinde aptalca bir hareket yapmasınlar diye düşmana vurmamız gereken tokadı vururuz. Tabii ki şimdilik akılları başlarında ve kimse İran'ın çıkarlarına karşı hiçbir harekete bulunma cesaretleri yok, dedi. Şahit Müçtehitzade Erdebili'nin kaleminden olan Su Adamları, Demir Adamları kitabı, yazarın kitap Kaptan Huşeng Samedi'nin komutanlığında Koremşehir'in fethinde rol alan ve Erdebil kentinden Deniz Kuvvetleri'nin 11 Deniz Komutanı'nın ile yaptığı röportajdır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Dünya Tekvando Şampiyonluğu karşılaşmalarındaki kadın temsilcisi bronz madalya kazandı. Tekvando Federasyonu'nun bildirdiğine göre İran'ın -62 kilodaki temsilcisi Kosar Esase, Riyad'da düzenlenmekte olan Dünya Serbest Tekvando Şampiyonu'nda üçüncülüğü kazanmayı başardı. Yarı finalde Çek Cumhuriyeti'nde Petra Oliva ile karşılaşan Kosar Esase, ikinci yarıya kadar 4-0 önde olmasına rağmen üçüncü yarıda hassas bir karşılaşmada rakibine 7-6 yenildi. Karşılaşmaların ikinci gününde ise bugün -49, -57 ve -73 kilolarda yarışlamalar İran'ın temsilcileri olan Nahid Kiane, Zehra Şeyda'yı ve Melika Mir Hüseyin'in katılımıyla devam edecektir.
Sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif COVID-19 aşısı Turkovak için dünden itibarıyla acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitiminden kullanıma girmesini ümit ettiklerini bildirdi. Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda konuşmasına millet için önemli bir müjde vererek başlamak istediğini söyledi. Fahrettin Koca, yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovak, bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanma geleceğini ümit ediyoruz ifadesini kullandı. Koca ayrıca bağışıklama bilim kurulunun önerileri doğrultusunda okul aşılarının takvimini güncellediklerini, sınıflarda toplu aşılamalar yerine her bir çocuğa bağlı bulunduğu aile hekimi tarafından aşı uygulanmasına geçtiklerini belirtti.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü IŞİD, 2'si PKK mensubu, 5 terörist yakalandı. TRT Haber'in bildirdiğine göre Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 terörist Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartalları tarafından yakalandı. Bu bağlamda Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarımız Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalananların şahısların 3'ünün DAEŞ, 2'sinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Filistin direniş grupları Avustralya hükümetinin Lübnan Hizbullah hareketine karşı aldığı kararın Siyonist rejimin ve onun dünyadaki sömürgeci çıkarları doğrultusunda olduğunu duyurdu. Sefa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin direniş grupları dün yaptıkları açıklamada Avustralya hükümetinin Lübnan Hizbullah hareketine karşı aldığı kararı kınayarak bu hareketin Siyonist rejimin baskısı ile yapıldığının altını çizdiler. Filistin direniş grupları ayrıca İsrail ile ilişkileri normalleştiren rejimlerin ahlaki ve değer kaybına işaret eden işgal rejimi savaş bakanı Benny Gantz'ın Fas ziyaretini de kınadılar. Filistinli gruplar işgalci rejim ile ilişkileri normalleştirmeye karşı olan tüm kurum ve şahsiyetleri de teşekkür ettiler.
Haber kaynakları Amerikan temsilcisine Yemen'e kuzey ve güney olmak üzere ikiye parçalama planı olduğunu duyurdular. Yemen haber kaynaklarından El Bebade, El Afariye El Yevmine sitesi Amerika'nın Yemen temsilcisi Tim Linderking'in dün Yemen'de taraflarla yaptığı görüşmelerde ülkenin ikiye parçalanma meselesini gündeme getirdiğini duyurdu. Yemen kaynaklarından belirttiğine göre söz konusu görüşme Amerika'nın Yemen'in kuzeyine nüfuz etmede başarısız kaldığı için ülkeyi ikiye bölmeye doğru hareket etmeye çalışıyor. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Eduz El-Zeydi, daha önce Amerikan Başkanı Joe Biden'in Yemen'in parçalanmasına destek vermesini istemişti. Zeydi, Zebibi ayrıca Linderking'den bu bağlamda Güney Geçiş Konseyi ile bir görüşme yapmasını istedi.
Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre son 20 yılda Batı yakada işgalci girişimler için 58 milyar dolar harcama yapılmıştır. Elyom El Sabe haberine göre Birleşmiş Milletler, İsrail işgalinin Filistin halkına ekonomik maliyeti, Batı yakada yoksulluk 2000-2019 başlıklı raporunda son 20 yılda Batı yakada işgalci girişimler için 58 milyar dolar harcandığını, bunun 2019'da işgal edilen Filistin topraklarında gayri safi yurt içi hasılanın 3,5 katı olduğunu belirtti.
Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Başkanlığı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasir Al-Raisi seçildi. Interpol'un resmi Twitter adresinde yapılan açıklamada Al-Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.
Libya'nın Misrata kentinde askeri mahkemenin Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da yapılan saldırıyla ilgili davada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e idam cezası verdiğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Erdoğan hükümetine karşı halkın itirazı ile ilgili. Türkiye ekonomisinde krizlerin devam etmesi ve liranın tarihi değer kaybetmesiyle Türkiye halkı da Ankara ve İstanbul'da sokaklara indi ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin siyasetlerini protesto etti. Kuşkusuz Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik krizin büyük bir bölümü Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölgesel ve küresel maceracı siyasetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte Türk lirası dolar karşı önemli bir değer kaybı yaşadı. Bu durum ise enflasyonun dizginsiz bir şekilde artmasına ve inanılmaz zamların yapılmasına yol açmıştır. İşte bundan dolayı Türkiye halkı ekonomik durumu protesto etmek ve Türk lirasının Amerikan doları karşısındaki tarihi kaybına itiraz etmek adına sokaklara bile indiler. Türkiye halkı İstanbul ve Ankara'da sokaklara inerek Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti aleyhinde sloganlar attılar. Protestocular Ankara ve İstanbul'da katıldıkları gösterilerde Erdoğan'ın istifa etmesini istediler. Aynı zamanda Erdoğan hükümetine muhalif partiler ve başta CHP de AK Parti'nin Türkiye'yi iflasa sürüklediğini öne sürerek erken seçimin düzenlenmesini talep etti. Tabii ki daha önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetlerine karşı bazı gösterilerde düzenlenmişti. Daha önce Türkiye hükümeti de başta Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bölge ülkelerine müdahaleci politikaları ve girişimleri protesto edilmişti. Aynı zamanda AK Parti hükümetinin iç ve bölgesel arenalardaki yanlış ekonomik siyasetleri de defalarca itiraz konusu olmuştur. Örneğin geçen hafta Cuma günü İzmir'de binlerce kişi tüketim ürünlerinin fiyatlarının artmasına, artan enflasyon ve Türkiye milli para biriminin değer kaybetmesine itiraz etmek amacıyla sokaklara döküldüler. Türk lirası son bir haftada son 20 yıldaki en büyük düşüşünü yaşadı. Bu yılın başından itibaren Türk lirası Amerikan doları karşısında 4,5 lira kadar değer kaybetti. Bu rakam ise son 20 yılda görülmemiş bir düşüş sayılır. Mevcut süreç devam ettiği takdirde Türkiye milli parasının daha da fazla değer kaybedeceği söyleniyor.
Bu hususta Fuat Razakzade şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Erdoğan faiz oranlarını gitgide düşürmek istiyorsa bunu yaparken de enflasyonun nedenli yüksek olduğunu göz ardı ederse ve ekonomik durumu da aldırmazsa o zaman lira bu düşüşünü sürdürecektir. Türkiye milli para birimi liranın değer kaybetme trendi devam ettiği bir sırada bir de AK Parti'nin ilk 10 yıldaki başarısına değinmek gerekiyor. Çünkü AK Parti'nin iktidara geldiği ilk 10 yılda Türkiye ekonomisi filizlenmiş ve zirvesini yaşamıştı. Ancak ülke içindeki yanlış siyasetler bölge düzeyinde özellikle Suriye özelinde müdahalecilik siyasetlerinin izlenmesi, Irak ve Libya askeri müdahaleleri ülke ekonomisini zora soktu ve iflas kapılarını açtırdı. Türkiye'nin ekonomik durumu öyle bir seviyeye ulaştı ki Recep Tayyip Erdoğan'ın her açıklaması ile ülkede yeni bir ekonomik kriz patrak veriyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısında liranın kontrolü ile ilgili önlemlerin alınması hususundaki açıklamalarından birkaç saat sonra bile Türk lirası bir başka düşüş yaşamıştı. Şimdi de Türkiye'nin yıllık enflasyon oranı %20'ye ulaşmıştır. Bu rakam hükümetin öngördüğü rakamların 4 katıdır. Türkiye Merkez Bankası Ağustos ayından itibaren banka faiz oranlarını 400 birim indirerek %15'e indirmiştir. Bu da Türkiye'nin eksi reel faiz oranına sahip olduğunu gösteriyor. Böyle bir siyaset liranın değerini düşürecektir ve halkın döviz ve altın talebini de artıracaktır. Türkiye ekonomisi aslında kısa vadeli siyasetlerin uygulanması ile çözülecek gibi durmadığı aşikardır. Erdoğan hükümeti makamlarından 2023 seçim girene kadar sorunları çözeceği pek mümkün görünmüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz direniş gruplarına karşı Batı terörizmi ile ilgili. İngiltere'nin Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a karşı gelişiminin ardından paralel bir siyaset çerçevesinde Avustralya'da Lübnan Hizbullah hareketini terör örgütü listesine aldı. Avustralya hükümeti 24 Kasım günü Lübnan Hizbullah hareketini terör örgütü ilan ederek terör örgütü listelerine aldı. Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Hizbullah hareketinin Filistin İslami Cihat Hareketi ve İzzettin Kassam Tugaylarını desteklediğini belirterek Hizbullah'ın sözde terör saldırıları tehditleri oluşturduğunu ileri sürdü. Avustralya hükümeti İngiltere'nin Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a karşı böyle bir kararından sonra bir haftadan daha az bir sürede aynı gelişimi tekrarladı. İngiliz hükümeti geçen Cuma günü Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütü olarak adlandırmıştı. Bu iki kararın eş zamanlı olarak gerçekleşmesi Batı'nın ve Batı'ya yakın hareket eden ülkelerin Batı Asya bölgesine direniş gruplarına karşı koordineli ve uyumlu baskı uygulama isteklerini göstermektedir. Bu doğrultuda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti İngiltere'nin izinden gerçekleştirilen Avustralya'nın bu kararının Amerika'nın dikte ettiklerinin Siyonist rejim İsrail çıkarlarına hizmet verilmesi doğrultusunda uygulanması olarak adlandırdı. Buna ilaveten İngiltere ve Avustralya'nın eş zamanlı olarak Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a ve Lübnan Hizbullah'ına karşı girişimleri, bu ülkelerin Siyonist rejim İsrail'in Filistin'e karşı işlediği cinayetlerinin destekleyicisi olduklarını gösterdi. Esasında bu ülkelerin verdiği destekler, Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerinin şiddetlenmesi ve devam etmesinde önemli bir etken olmuştur. Bu bağlamda Filistin İslami Cihat Hareketi, Avustralya'nın Lübnan Hizbullah Hareketi'ni terör örgütü olarak adlandırma girişimini eleştirerek şu açıklamada bulundu. Avustralya'nın bu zalimane kararı Siyonist rejimin baskılarına yanıttır. Öyle bir rejim ki bu rejimin tacizlerine ve ahitsizliklerine dur diyemeyen ve zaten bu rejimle işbirliği yapması sayesinde hala taciz ve terörizmden el çekmiyor.
Bir başka önemli nokta ise direniş gruplarına karşı bu tür girişimlerin Batı ve Batı'ya yakın olan ülkeler tarafından Siyonist rejimin direniş grupları tarafından baskı altında olduğu ve direniş operasyonlarından korktuğu bir sırada gerçekleşti. Geçen hafta iki Filistinli Şehadet Talep operasyonu İsrail askerlere karşı düzenlendi ve Siyonist makamlar ise bu operasyonların da muhtemelen yeni intifadayı fitilleyebileceğinden paniğe düştü. Avustralya, Lübnan'ın siyasi ve güvenlik sorunları yaşadığı bir sırada ve ülkenin ağır kırılgan bir durumda olduğu sırada Hizbullah'a karşı böyle hasmane bir girişimde bulundu ve bu girişimin Amerika başta olmak üzere Batı'nın desteğiyle gerçekleşti ve Lübnan barış ve istikrarına hiçbir yardımı dokunmamasının yanı sıra Batılıların Lübnan'ın iç gelişmeleriyle ilgili kaygıları ve iddialarının tam tersine atılan bir adımdır. Aslında bu rejimin Lübnan iç dengelerine müdahale etme amacı ve direniş güçlerinin bölgedeki konumunun zayıflatılması ve etkilenmesi doğrultusunda son yıllarda benzer deneyimler bu tür girişimlerin direnişin bölgesel konumunu da etkilemediğini ispatlamıştır. Ancak bu tür girişimler mevcut durumda Lübnan içindeki zaten kırılgan ortamı daha da kırılgan hale getirebilir ve siyasi itiraflar ve anlaşmazlıklar da kötüleyebilir. Son nokta ise İngiltere, Avustralya ve başta Amerika'nın Hamas ve Hizbullah gibi grupların terör eyleminde bulunmadığı, hep Siyonist rejim İsrail terörizminin kurbanı olduğu bir sırada bu grupları terör örgütü adlandırmalarıdır. Aslında bu gruplar bölgede terörizmle mücadelede hep ön saflarda yer almışlardır. Bu yüzden Batı'nın terörizmle mücadeleyi bir araç olarak kullandığı artık gün gibi ortadadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1400 Hicri Kameri 20 Rebiyusani 1443 ve miladi 26 Kasım 2021 Cuma. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1357 yılında mücadeleci din alimi Ayetullah Muhammed Garevi Kavşani 85 yaşındayken dünyaya gözlerini yumdu. İran'ın merkez şehirlerinden Kavşan ilinde dünyaya gelen Ayetullah Garevi temel ilmini Necef kentinde tamamladıktan sonra İran'da faaliyetlerini sürdürdü. Dinin siyasetten ayrı olmadığı davasını şiar edinen Ayetullah Garevi eğitim dalındaki ağırlığını da bu hususa vermiş ve yetiştirdiği din talebeleri vasıtasıyla toplum içinde de bu hassasiyeti oluşturmuştur. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1358 yılında İslam İnkılabı'nın rahmetli rehberi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'da 20 milyonluk halk ordusunun kurulması doğrultusunda fermanı üzerine Mustazaflar Seferberlik Gücü kuruldu. Bu güç halkın içinden çıkan mümin, dirayetli, inançlı ve fedakar insanların sayesinde İslam İnkılabı'nın tüm alanlarında özellikle de İran halkının Irak-Bas rejimi saldırganlığı karşısındaki kutsal müdafaa savaşında hayati bir rol ifa etmiştir. Halk seferberlik güçleri ise şu anda İslam İran'ın sosyal, kültürel ve askeri alanlarında aynı canlılık, coşku ve hedef istikametinde aktif varlıklarını sürdürmektedir. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1321'de İran'da önde gelen siyasetçi Muhammed Ali Furughi vefat etti. Hicri Şems'i 1254'te Tahran'da dünyaya gelen Muhammed Ali Furughi İran'da Hicri Şems'i 1285'te yaşanan Meşrutiyet İnkılabı'nın ardından siyasi faaliyetleri de gittikçe yoğunlaştı ve Milli Şura Meclisi milletvekili ve birkaç bakanlıkta çeşitli görevlerde bulundu. İran'ın 2. Dünya Savaşı döneminde müttefikler tarafından işgal edilmesi ardından başbakanlık yapan Muhammed Ali Furughi, iktidarın Rıza Şah'tan oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi'ye geçmesi zeminini sağladı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1369'da İran'ın önde gelen Hattat Üstad Mirhani 80 yaşında vefat etti. İlk eğitimini bitirdikten sonra Hattatlığı kendi döneminin önde gelen hocalardan öğrenen Mirhani kısa sürede bu konuda üstad oldu ve ardından da ders vermeye başladı. Bu ünlü Hattat'ın en önemli eseri Sadi ve Hafız Divan Şii kitaplarını güzel hattıyla de yazmasıdır. ...309 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiyusani 1134'te İranlı ünlü şair ve edip Hacı Lütfali Beyk Azer Bigdeli İran'ın tarihi kenti İsfahan'da dünyaya geldi. Bir süre İran'ın kutsal kum kenti ve ayrıca Şiraz kentinde yaşanan Bigdeli hac ziyaretinden döndükten sonra doğduğu kent olan İsfahan'da yine ikamet etmeye başladı. Hacı Lütfali Beyk bu dönemde İran'da savaştan dolayı meydana gelen kıtlık ve güvensizlik olmasına rağmen bilim öğrenmeyi bırakmadı ve derslerine birçok alim, şair ve fazıl katılırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Benzin, motorin ve LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.
Karar.
Türkiye'nin kredi risk primi son bir yılın zirvesinde.
Cumhuriyet.
AK Parti'den hep bir ağızdan operasyon yorumu. Konu dolar krizi.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. İbrahim Kahveci, 24 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde ekonomi kaos başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Şu sıralar tam bir ekonomi kaos ortamındayız. Ne bir fiyat oluşabiliyor, ne bir ticaret gelişiyor. Sistem tam manası ile kilitlendi. Satıcılar sattığı malı hangi fiyattan geri koyacağını bilemediği için malını satamıyor. Üretici ise maliyetini kestiremediği için üretimi kısıyor. Henüz veriler gelmedi ama yakında görmeye başlayacağız. Mesela bu gelen ilk 10 ayında elektrik tüketiminde %13.1 artış yaşandı. Ama Kasım ayında bu artış %9.3'e geriledi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Stokçuluk ticaretten daha karlı hale geldi. Örneğin 100 liraya alıp 120 liraya sattığınız malı yerine koymaya kalktığınızda 140 lira ödüyorsunuz. Stokta tutmak satmaktan daha karlı değil mi? Üretim ticaret ilişkisinin koptuğunu ATO Başkanı Gürsel Baran da söyledi. Üreticiler sözleşmelerine bağlı kalsın çağrısında bulunurken aslında kaos oluştuğunu da kabullenmiş oldu. 6 Eylül günü 8.28 olan TL dolar kuru bugün 12.50'den işlem görüyor. Pardon, 13.50 ya da 9 Kasım günü 9.73'ten yapan kur bugün 12.50. 13,40 üzerinden işlem görüyor. Böyle büyük finansal oynaklıkta bir ticaret, bir üretim nasıl yapılabilir? Sadece bir günde %15 kazandıran Amerikan dolarına karşılık yıllık %15 TL faizi vermek hangi mantıkla, hangi akılla izah edilebilir? Her ne kadar Merkez Bankası faizleri düşürmeye devam etse de ülkemizde piyasa faizleri yükselmeye devam ediyor. Dün kısa vadeli tahvil faizleri %20.8'e yükselirken uzun vadeli tahvil faizleri de %21.5'e çıktı. Merkez Bankası piyasaları yönlendiremiyor ve kaos ortamının zeminini hazırlıyor. Olan ise maalesef güzel ülkemiz oluyor.
Cevher İlhan, 24 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde tek kişilik yönetimin döviz ve faiz çelişkisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik yönetiminin yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun, faiz ve döviz kıskacığındaki ekonomi politikalarına eleştiren muhalefete mandacı diyen Cumhurbaşkanı yine aynı tahrikleri savurmuştur. Çarpıcı olan her konuştuğunda dövizin artıp TL'nin düşmesini tetikleyen Cumhurbaşkanı'nın dövizin yükselmesini karşı ekonomi kurtuluş savaşından dem vurup çöküşteki ekonomiyi de övmesi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Partisinin il başkanları toplantısında kur ve faizde oyunun farkındayız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olamayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız dediği, ardından erken seçim olmayacak 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileri taşıyacağız çıkışıyla doların 13 liraya aşması. Belli ki kimse artık saraydan gelen dış güçler ve benzeri propagandalara artık kanmıyor. Vatandaşlar tam tersine tepki veriyor. Bir başka garabet faizle ilgili söylem ve eylemde ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi sık sık ekonomiyi ben yönetiyorum ben diyen Cumhurbaşkanı %5-6'larda seyreden faizlerin AK Parti iktidarında 3-4 katına katlanmasından yakınarak özel bankalarda faizin %50'ye çıktığı ortamda yerel sektör nasıl ayakta kalır diye faize karşı olduğunu tekrarlamış ve bu vetirede Merkez Bankası başkanları ile yardımcıları görevlerinden alınmıştı. Bu arada doların 7 liraya aşmamasını sağlamak uğruna hazinenin içini boşaltmakla 128 milyar dolar rezervin nereye, kimlere gittiğinin akıbeti hala bilinmezken yüksek faizle borçlanan Türkiye'nin borç ve faiz bataklığına sürüklendiği vetirede ilk kez borçlanma genel müdürlüğü kurulurken kurdaki artışın ekonomiye iyi geleceği, istihdamın artacağı garabetleri sergileniyor. Ancak en çarpıcısı bu süreç içinde faiz karşıtı nutuklar karambolunda Türkiye'de tarihinin en yüksek faiz politikalarının uygulanması ve iktidara ilişik medya yorumcularının bir hesaplamaya göre dolar ve dövizin rekor üstüne rekor kırmasıyla bir dakikada 200 bin, bir günde 300 milyon, bir ayda 1,5 milyar liraya aşan fahiş faiz ödemesini iktidarın başarısı olarak parlatmaları. Yüksek faize rağmen %7 fahiş faizle bile para bulamazken Türkiye'nin Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmesinin her fırsatta faize karşıyım diyen Cumhurbaşkanı'nın iş dünyasını faizli kredi almaya çağırmasının bir matahmış gibi sunulması. Bu açıdan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun dövizle para biriktirmeyen herkes felç, dövize ihtiyacı olan bütün sanayici felç, ithal edilen kalemler kendi maliyetlerini yükseltmiş. İster istemez iç piyasada buna dikkat ederek alım yapacak. O yüzden sizin faize karşı olmanız hiç de önem taşımıyor ifadesiyle 19 yıldır iktidarda olan parti bu kadar zamanda eğer ki faizsiz bir ekonomi kurmak isteseydi o adımları atardı. Devlet kendisine borcu olan şahıslardan vergiyi tahsil ederken gecikme yaşanırsa hemen faizi bindiriyor mu? Bindiriyor. Devlet kendi alacaklısından gecikme faizi alıyorsa Merkez Bankası'nda faizi indirdim çıkardım durumu değiştirmez. Değerlendirmesi dikkat çekti. Aslında muhalefetin bu konuda nas varsa faizi kaldırın çağrısıyla madem faiz sebeptir enflasyon neticedir ve madem faize karşısınız hiç olmazsa o zaman çiftçinin, esnafın, iş dünyasının kredi borçlarındaki faizi silin, sıfırlayın çağrılarına iktidarın bigane kalması faiz belasını kaldırmak bir yana vatandaşların borçlarının faizlerini biriktirip faiz belasını milletin sırtına yüklemesi ayrı bir garabet olarak sırıtıyor.
İsfender Korkmaz 24 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide panik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar TL krizini paniğe dönüştürdü. Önce kendisi panik oldu. Panik içinde söylemlere piyasada da panik yarattı. Cumhurbaşkanı Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkacağız ve kur ve faiz oyununun farkındayız. Fırsatçıların tepesine bineceğiz diyor. Algı yaratmak hedefi ise ters tepti. 20 yıldır kendi politikasıyla yerleşen sermaye ve piyasa düzeniyle kavgaya girmesi ekonomik istikrarı çıkmaza soktu ve toplumu tedirgin etti. toplumda güvensizlik ve panik yarattı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu paniği tüketici güveninde görebiliyoruz. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı tüketici güven endeksi dip yaptı. Tüketici güven endeksi geçen yılın Kasım ayına göre %11.3 oranında ve bir ay önceki Ekim ayına göre de %7.3 oranında geriledi. Tüketicinin gelecek içinde umudu yok, morali bozuk. Merkez Bankası ve TÜİK'in ortak yaptığı tüketici güven anketlerinde tüketiciler mevcut durumda hane halkının mali durumunun daha kötü olduğunu söylüyor. 12 ay sonrasında ise Türkiye'de ekonomik durumun daha da kötüleşeceğini ve kendi mali durumunun da bozulacağını bekliyorlar. Tüketicinin moralinin bozulması ve beklentilerin kötüleşmesi gelecekteki ekonomik istikrarda olumsuz etkiliyor. Bu şartlarda bir iktidarın piyasa ve sermaye ile kavga etmek yerine istikrar programı hazırlaması gerekir. Anlaşılan iktidar devlet kurumlarının yaptığı anketleri de okumuyor. İktidar tüketiciyi dikkate almıyor. TL krizinden dolayı bir istikrar programı yapmıyor. Üstelik piyasa ile kavga yaparak kur artışını tırmandırıyor. Bu nedenle piyasada panik arttı. Ziraat Bankası ihracatçıları arayarak faizsiz döviz kredisi verelim diyor. Bana soranlara girmeyin diyorum. Normal müteahhitler demirin dolara bağlı olması nedeniyle taahhüde girmek istemiyor. Bu durumda ilk 3 çeyrekte yaşanan büyüme oranı 4. çeyrekte kuşkusuz düşecektir. Nereden bakarsak bakalım iktidarın tek hedefi var. Dünkü yazımda açıkladığım siyasetin finansmanı. Ama bu gidişle erken seçim olmazsa ekonomide siyasette kalmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide'yi kendi yayınlarını dinlemen için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gönüllü Seferberler Besiç Haftası.
Değerli dinleyiciler, rahmetli İmam Hümeyni'nin 26 Kasım 1979 tarihinde kuruluşuna emrettiği Gönüllü Seferberler Gücü Besiç Haftası dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde birlikteyiz.
Birlikte hazırladığımız programı dinleyelim.
İmam Hümeyni Gönüllü Seferberler Gücü Besiç hakkında şöyle buyuruyor. Siz besiciler bu büyük milletin savaş meydanlarında mazlumiyeti ve kahramanlıklarının aynasısınız.
Amerika'nın Tahran'daki büyük elçisi veya bilinen casusluk yuvası Hücü Şems'i 13 Haziran 1358 tarihinde inkılapçı gençlerce fethedildiğinde ele geçirilen belgeler bir hakikati gün yüzüne çıkardı. Bu hakikat Amerikalı yetkililerin sözlerinde de açıkça belirtiliyordu. İran'a muhtemel askeri saldırı. Aslında Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne muhtemel askeri saldırısı pek de imkansız gibi bir durum değildi. Hatta bu müstekbir ülkenin mazisine bakıldığında bu saldırının yakın ve tahmin edilebilir bir durum olarak söz konusu oluyordu.
Uzak görüşlü ve güçlü siyasi zekaya sahip olan İmam Hümeyni, Amerika tarafından dayatılacak yakın bir savaşı hissederek Amerika'nın İran'daki casusluk yuvası fethedildikten yaklaşık bir ay sonra Besiç adında halk direniş gücünün kurulma fermanını imzaladı. İmam bir konuşmasında şöyle buyurdu. Bu ülkenin 20 milyon genci varken 20 milyon piyade gücü olmalı, 20 milyondan oluşan bir ordusu olmalı. Böyle olursa bu ülkeye hiçbir zarar gelmez.
İran İslam İnkılabı ve yüce ülkülerine gönül veren ve İmam Hümeyni büyük önderler olarak benimseyen İran milleti, İmam'ın bu fermanı üzerine hemen harekete geçerek, Besi çerçevesinde halk direniş gruplarını oluşturmaya başladı. İlk halk direniş grupları, gönüllü seferberler gücü Besic'in üslerinin bulunduğu camilerde kuruldu. O dönemde ve hatta şimdilerde camiler gönüllü seferberler gücü Besic'in üsleriyle iç içe olmuştur. Ki bu da bu gücün tamamen dine ve dini inançlara dayatan ve ülkülerini ve hedeflerini benimseyen ve ibadete, kendini yetiştirmeye ve Allah ile ihlaslı irtibata dayanan bir güç olduğunu gösteriyordu.
Halkın içinden çıkan ve askeri eğitim alan gönüllü seferberler gücü, Besic'in ilk savunma ve güvenlik deneyimi, İslam İnkılabı'nın başlarında...
Thank you.